Eski Mısır ve Firavunlar. Eski Mısır medeniyeti aynı tarihlerde Mezopotamya'da kurulmuş şehir devletleriyle birlikte tarihin en eski uygarlıklarından biri olarak bilinir. Dönemin en ileri sosyal düzenine sahip devletini kuran Mısırlılar, M.Ö. 3000'ler civarında yazıyı bulup kullanmış, Nil Nehri'nden en iyi şekilde faydalanmış ve ülkenin doğal yapısı sayesinde dışarıdan gelecek saldırılara karşı korunmuşlardır. Böylece Mısır medeniyeti büyük ilerleme kaydetmiştir. Eski Mısır medeniyeti, Kur'an'da inkar sisteminin en açık ve net tarif edildiği Firavun yönetiminin geçerli olduğu bir medeniyetti. Büyüklük taslamışlar, sırt çevirmişler, inkar etmişler ve bu nedenle helaka uğramışlardı. Ne ileri medeniyetleri, ne sosyal ve siyasal düzenleri, ne de askeri başarıları onları helak olmaktan kurtaramamıştı. Firavunların otoritesi. Mısır uygarlığının temelinde Nil Nehri'nin bereketi vardı. Bu nehrin hayat verici özelliği sayesinde Mısırlılar Nil Vadisi'nde yerleşmiş ve yağmur mevsimlerine bağımlı kalmadan nehirden sağladıkları suyla tarım yapabilmişlerdi. Nil Vadisi'nin dar ve uzunlamasına yapısı, nehrin etrafına kurulan yerleşim birimlerinin genişlemesine fazla olanak vermemiş, büyük şehirlerden oluşan bir uygarlık yerine daha ufak çaplı kasaba ve köylerden oluşan bir medeniyet şekillenmişti. Bu durum Firavunların halk üzerindeki hakimiyetini iyice perçinledi. Tarihte ilk olarak Kral Menes'in M.Ö. 3000 dolaylarında Eski Mısır'ı büyük bir üniter devlet olarak kendi hakimiyeti altında birleştirdiği ve Mısır'ın ilk firavun olduğu bilinir. Aslında firavun nitelendirmesi ilk zamanlarda Mısır kralının yaşadığı sarayı tanımlamaktayken zamanla Mısır krallarının ünvanı haline geldi. Bu nedenle eski Mısır'ın hükümdarları olan krallar zamanla firavun olarak anılmaya başlandı. Tüm devletin ve ülke topraklarının sahibi, yöneticisi ve hükümdarı olan bu firavunlar, eski Mısır'ın çok tanrılı çarpık dininde en büyük tanrının dünyadaki bir yansıması olarak kabul edildiler. Mısır topraklarının idaresi, paylaştırılması, gelirleri, kısaca ülke sınırları içindeki her türlü mal ve hizmet üretimi firavun için gerçekleştiriliyordu. Yönetimdeki mutlakiyet, ülkenin yöneticisi olan firavunu her dilediğini yaptırabilecek bir güç sahibi kılmıştı. Henüz ilk sülalenin kurulmasıyla birlikte Mısır'ın ilk kralı olan Menes döneminde Nil suyunun kanallar vasıtasıyla halka ulaştırılmasına başlanmış, ayrıca ülkede yapılan üretim kontrol altına alınarak tüm mal ve hizmet üretiminin krala aktarılması sağlanmıştı. Bu mal ve hizmetleri kral, halkının ihtiyacı olduğu oranda dağıtıyor, paylaştırıyordu. Ülkede böyle bir hakimiyet kuran kralların halkı boyunduruk altına almaları zor olmadı. Mısır kralı, yani daha sonra yaygınlaşacak sıfatıyla firavun, halkının tüm ihtiyaçlarını karşılayan büyük kudret sahibi birisi olarak kutsal bir varlık sayıldı ve tanrılaştırıldı. Firavunlar da kendilerinin tanrı oldukları sapkınlığına kesin olarak inandılar. Eski Mısır'da dini inançlar. Tarihçi Herodot'a göre eski Mısırlılar dünyanın en dindar insanlarıydılar. Ancak dinleri hak din değil, çok tanrılı sapkın bir dindi ve içinde bulundukları koyu tutuculuk sebebiyle bu sapkın dinlerinden bir türlü vazgeçemiyorlardı. Eski Mısır kavmi, içinde yaşadığı doğal çevre şartlarından çok etkilenmişti. Mısır'ın doğal coğrafyası ülkeyi dış saldırılara karşı çok iyi koruyordu. Mısır'ın dört bir yanı çöllerle, dağlık arazilerle ve denizlerle çevriliydi. Ülkeye yapılabilecek saldırıların iki geçiş yolu bulunuyordu ve bu yolları savunmak Mısır orduları için son derece kolaydı. Mısırlılar bu doğal koşullar sayesinde dış ülkelerden soyutlandılar. Ancak geçen yüzyıllar bu soyutlanmayı koyu bir taassuba dönüştürdü. Böylece Mısırlılar gelişmelere ve yeniliklere kapalı, dinleri konusunda son derece tutucu bir görünüm kazandılar. Kur'an'da sıkça bahsedilen ataların dini, onların en önem verdikleri değerleri haline geldi. Bu nedenle Hazreti Musa ve Hazreti Harun Firavun'a ve yakın çevresine hak dini tebliğ ettiklerinde şeytandan Allah'a sığınırım. Onlar siz ikiniz bizi atalarımızı üzerinde bulduğumuz yoldan çevirmek ve yeryüzünde büyüklük sizin olsun diye mi bize geldiniz? Biz sizin ikinize inanacak değiliz. Yunus Suresi 78. ayet diyerek yüz çevirmişlerdi. Eski Mısır'ın dini birkaç kola ayrılmıştı. Bunların en önemlileri Eski Mısır'ın resmi dini, halkın inanışları ve ölümden sonraki yaşam ile ilgili inanışlardan oluşuyordu. Eski Mısır'ın resmi dinine göre Firavun kutsal bir varlıktı. O tanrıların dünyadaki bir yansımasıydı ve görevi de dünyada insanlara adalet dağıtmak ve onları korumaktı. Halk arasında yaygın olan inanışlar son derece karışıktı ve devletin resmi diniyle çatışan bu inançlar Firavun yönetimi tarafından baskı altına alınmıştı. Temelde çok tanrıya inanılıyor, bu tanrılar genellikle hayvan başlı ve insan vücutlu olarak tasvir ediliyordu. Ancak bölgeden bölgeye değişebilen yerel geleneklerle de karşılaşmak mümkündü. Tarihi kaynaklarda Hazreti Musa öncesinde kavmi tek ilahlı dinlere çağıran Mısırlıların varlığından da bahsedilmektedir. Söz konusu Mısırlılara en önemli örnek, Mısır tarihinin en dikkat çekici firavunu olan Neferkeperure Amenhotep'tir. Tek tanrıya inanan firavun, Amenofis. Amenofis, M.Ö. 1375'te tahta çıktığında yüzyılların getirdiği koyu bir tutuculuk ve gelenekçilik ile karşılaştı. Bu döneme dek toplum yapısı ve halkın kraliyet sarayı ile olan ilişkileri değişmeden gelmişti. Toplum dış olaylara ve dinsel yeniliklere kesin olarak kapılarını kapalı tutuyordu. Antik Yunan gezginleri tarafından da tespit edilen bu çılgın tutuculuk, az önce açıkladığımız gibi Mısır'ın doğal coğrafi koşullarından kaynaklanmaktaydı. Firavunların halka benimsettirdiği batıl din, eski ve geleneksel olan her şeye katıksız bir bağlılığı zorunlu kılıyordu. Oysa Amenofis bu dini benimsemiyordu. Tarihçi Ernst Gombrich şöyle yazıyor: "Eski geleneğin kutsadığı birçok alışkanlığı kaldırıp halkının garip bir biçimde betimlenmiş sayısız tanrısına saygı göstermek istemedi. Onun için tek bir yüce tanrı vardı, o da Aton'du. Aton'a taptı ve onu güneş biçiminde imgeleştirdi. Öteki tanrıların rahiplerinin etkisinden korunmak için sarayını bugünkü El Amarna'ya taşıdı." Babasının ölümünden sonra genç yaştaki Amenofis büyük bir baskıya maruz kaldı. Bu baskının sebebi geleneksel çok tanrılı Mısır dinini değiştirerek tek tanrı inancına dayalı bir din getirmiş olması ve her alanda köklü değişikliklere girişmesiydi. Ancak Teb önde gelenleri bu dini tebliğ etmesine izin vermediler. Amenofis ve ahalisi Teb şehrinden uzaklaşarak Tel el Amarna'ya yerleştiler. Burada Ak-en-Aton adında yeni ve modern bir şehir inşa ettiler. Amenofis de Amon'un hoşnutluğu anlamına gelen adını Ak-en-Aton yani Aton'a boyun eğen olarak değiştirdi. Amon çok tanrılı Mısır dininde en büyük toteme verilen isimdi. Aton ise Amenofis'e göre göklerin ve yerin yaratıcısıydı. Ki bu sıfatla Allah'ı kastetmiş olması kuvvetle muhtemeldir. Hazreti Musa'nın gelişi. Eski Mısırlılar koyu taassupları sebebiyle putperest inanışlarından vazgeçmiyorlardı. Tarih boyunca tek bir Allah'a ibadet edilmesi gerektiğini tebliğ eden kişiler gelmişti. Ama Firavun'un kavmi hep eski sapkın inanışlarına geri dönmüştü. Sonuçta hem Mısır halkının hap dine karşı batıl bir sistemi benimsemiş ve hem de İsrailoğullarının köleleştirilmiş olduğu bir dönemde Allah Hazreti Musa'yı elçi olarak gönderdi. Hazreti Musa hem Mısır'ı hak dine davet etmek hem de İsrailoğullarını kölelikten kurtararak doğru yola iletmekle görevlendirilmişti. Firavun'un sarayı. Hazreti Musa ve kardeşi Hazreti Harun Allah'ın emri doğrultusunda Firavun'a gittiler ve ona hak dini tebliğ ettiler. İstekleri de artık Firavun'un İsrailoğullarına eziyet vermemesi ve onları serbest bırakarak Hazreti Musa ile birlikte gitmelerine izin vermesiydi. Firavun için yıllarca yanında tuttuğu birinin karşısına çıkıp böyle konuşması kabul edilemez bir durumdu. Bu sebeple Firavun onu nankörlükle suçladı. Öte yandan Hazreti Musa'nın tebliğ ettiği hak din Firavun'un gücünü elinden alıyor, onu diğer insanların mertebesine indiriyordu. Ayrıca Firavun İsrailoğullarını serbest bırakırsa elindeki iş gücünün önemli bir kısmını kaybedecek ve Hazreti Musa'ya itaat etmiş olacaktı. Tüm bu sebeplerden dolayı Firavun Hazreti Musa'nın anlattıklarını dinlemedi bile. Aklınca onunla alay etmeye çalıştı. Saçma sorular sorarak konuyu dağıtmaya çabaladı. Bu arada Hazreti Musa ve Hazreti Harun'u düzeni bozmaya çalışan kişiler olarak gösterip suçlu çıkarmaya da çalışıyordu. Sonuç olarak ne Firavun ne de yakın çevresindeki kavmin önde gelenleri Hazreti Musa ve Hazreti Harun'a itaat etmediler. Mısır'dan çıkış. Firavun'a ve yakın çevresine Hazreti Musa vasıtasıyla sakınmaları gereken şeyler açıklanmış, Allah onları uyarmıştı. Buna karşılık onlar isyan edip peygamberi delilik ve yalancılıkla suçladılar. Allah da onlar için alçaltıcı bir son hazırladı ve Hazreti Musa'ya olacakları vahyetti. Bu olaylar ayetlerde şöyle haber verilmektedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Musa'ya kullarımı gece yürüyüşe geçir çünkü izleneceksiniz diye vahyettik. Bunun üzerine Firavun şehirlere asker toplayıcılar gönderdi. Gerçek şu ki bunlar azınlık olan bir topluluktur. Ve elbette bize karşı da büyük bir öfke beslemektedirler. Biz ise uyanık bir toplumuz dedi. Böylelikle biz onları bahçelerden ve pınarlardan sürüp çıkardık. Hazinelerden ve soylu makamlardan da. İşte böyle. Bunlara İsrailoğullarını mirasçı kıldık. Böylece Firavun ve ordusu güneşin doğuş vakti onları izlemeye koyuldular. İki topluluk birbirini gördükleri zaman Musa'nın adamları gerçekten yakalandık dediler. Şuara suresi 52-61. Ayetler. Tam böyle bir ortamda İsrailoğulları yakalandıklarını zannettikleri ve Firavun'un adamları da onları yakalayacaklarını sandıkları bir sırada Hazreti Musa Allah'ın yardımından asla ümit kesmedi ve ayette haber verildiği üzere şeytandan Allah'a sığınırım, hayır şüphesiz Rabbim benimle beraberdir, bana yol gösterecektir dedi. Şuara suresi 62. ayet. Firavun'un sonu. Allah Hazreti Musa'ya asasını denize vurmasını vahyetti. Bunun üzerine kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım, deniz hemencecik yarıldı ve her parçası kocaman bir dağ gibi oldu. Şuara suresi 63. ayet. Bu durumda Firavun'un böyle bir mucizenin gerçekleştiğini gördüğü anda ilahi bir müdahale ile karşı karşıya bulunduğunu anlaması gerekirdi. Deniz, Firavun'un öldürmeye çalıştığı insanların önünde açılarak onlara yol veriyordu. Üstelik onlar geçtikten sonra suların kapanmayacağından emin olunamazdı. Ancak buna rağmen İsrailoğullarının ardından suya girdiler. Büyük bir ihtimalle Firavun ve ordusu içinde bulundukları azgınlık ve düşmanlık sebebiyle sağlıklı düşünebilme yeteneklerini yitirdiler ve bu durumun mucizevi niteliğini kavrayamadılar. Firavun'un son anlarını Allah Kur'an'da şöyle bildirir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Sular ona boğacak düzeye erişince Firavun, İsrailoğullarının kendisine inandığı ilahtan başka ilah olmadığına inandım ve ben de Müslümanlardanım dedi. Yunus suresi 90. ayet. Burada Hazreti Musa'nın bir mucizesini daha görmek mümkündür. Ayette şöyle buyurulmaktadır. Şeytandan Allah'a sığınırım. Musa dedi ki, Rabbimiz şüphesiz sen Firavun'a ve önde gelen çevresine dünya hayatında bir çekicilik ve mallar verdin. Rabbimiz, senin yolundan saptırmaları için mi? Rabbimiz, mallarını yerin dibine geçir ve onların kalplerinin üzerini şiddetle bağla. Onlar acı azabı görecekleri zamana kadar iman etmeyecekler. Yunus Suresi 88. Ayet. Bu ayetten anlaşılmaktadır ki Hazreti Musa Firavun'un ancak acı azap kendisine gelince iman edeceğini önceden haber vermişti. Nitekim sular yükseldiğinde Firavun gerçekten de iman ettiğini söylemeye başladı. Ancak bu davranışın samimiyetsizliği çok açıktı. Firavun kendisini ölümden kurtarabilmek için böyle demişti. Firavun'un son anda sözde iman etmesini ve bağışlanma dilemesini Allah kabul etmemiş, Firavun ve ordusu sular altında kalarak helak olmaktan kurtulamamışlardır. Felaketler tüm memleketi sarmıştı. Firavun'un kavmine isabet eden felaketler bazı eski Mısır kaynaklarında da belirtilmektedir. Üstteki ünlü İpuver papirüsünde şöyle yazılıdır. Felaketler tüm memleketi sarmıştı. Her yerde kan vardı. Haman. 19. yüzyılda Mısır hiyeroglifleri çözülene dek Haman kavramı bilinmiyordu. Hiyeroglifler çözülünce Haman'ın Firavun'un yakın bir yardımcısı ve taş ocaklarının başı olduğu anlaşıldı. Dikkat edilmesi gereken nokta, bundan 1400 sene önce indirilen Kur'an'da da Haman'ın Firavun'un emrinde inşaatları yöneten bir kişi olarak anılmasıdır.